Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hacı Musa Topbaş Efendi'den okumalar programındayız. Programımıza teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif'le başlıyoruz. Sevgili Peygamberimizin, Ehl-i Beyt'inin, Ashab-ı Kiram Hazretlerinin mübarek ruhlarına, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazretlerinin ve bütün şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın, milletimizin selametine vesile olmak üzere bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif. Aziz dinleyenlerimiz, İslam Kahramanları kitabını okuyorduk. Merhum Üstadın, Musa Topbaş Efendi'nin. Tabii bu birinci ciltte Hazret çok kısa kısa muhtelif sahabilerden böyle kahramanlık menkıbelerini yazmışlar. Yani bir sahabenin hayatını böyle uzunca anlatmak yerine daha çok konuyla ilgili olarak belirli bölümleri, yani hatırda kalması gereken bir tarihi vakayı veya bir iki vakayı kısa kısa anlatmışlar. Böylece bir hayli sahabenin burada ismi geçmiş oluyor bu vesileyle. Bugünkü sohbetimiz Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh efendimizin Kâb bin Eşref'in öldürülmesi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kim Kâb bin Eşref'i öldürecek? O Allah ve Resulüne cefa etmiştir buyurdu. Tabi aziz dinleyenlerim, hemen sohbete böyle başlayınca bir sual da olabilir. Yani hemen böyle kolay mıydı insanları öldürmek diye. Elbette ki bir takım insanların ölüm cezası verilmesi tabidir. İşledikleri suçlara göre, nitekim birçok kanunda da idam cezaları vardır. Dolayısıyla da asr-ı saadette de gerçekten gerek Mekke fethinde, gerekse daha sonra Medine döneminde alemlere rahmet olan Allah'ın Resulü, bağışlaması sonsuz olan, kendi şahsına affetmesi çok ileri boyutlarda olan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, elbette ki durup dururken hiçbir kimsenin öldürülmesini, ölmesini arzu etmez. Ama öyle insanlar vardı ki onların öldürülmesi veya ölmesi belki de bütün ümmeti Muhammed'in selameti için bir zaruretti yani. Çünkü İslam'la ilgili hem şerlerinden kurtulmak hem de İslam'a verdikleri büyük zararlardan ümmeti korumak adına bunların bir cezalandırılması gerekiyordu. Tabii o cezayı da ancak belirleyecek olan gerek Kur'an-ı Kerim'in ayetleri olur bazen, bir de Resulullah Efendimiz'dir. Kâb bin Eşref de bunlardan birisiydi. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu işi kim yapabilir? Çünkü o hem Allah'a hem de Resulüne cefa etmiştir buyurdu. Bunun üzerine Muhammed bin Mesleme ayağa kalkarak ya Resulallah ben öldürebilir miyim dedi. Peygamberimiz evet buyurdular. Peki hile yapmama müsaade ediniz diye ruhsat istedi. Efendimiz de peki yapabilirsiniz buyurdu. Muhammed bin Mesleme Kâb'a gelerek bu adam bizden gene sadaka istiyor. Zira zora koşuyor bizi, ben sana borç istemeye geldim dedi. Yani bu adam diye kastettiği de Resulullah Efendimiz. O ise hay hay dedi. Kokladı, arkadaşlarını da koklattı. İkinci defa olarak bir daha koklayabilir miyim deyince gene tabii dedi. Bu sefer saçlarını sımsıkı tuttu. Yani Muhammed bin Mesleme ve arkadaşlarına vurun emrini verdi. Böylece Kâb'ı temizlediler. Ve durumdan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi haberdar ettiler. Bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir azılı Allah ve Resulullah düşmanının temizlenmesinden dolayı da Cenab-ı Hakk'a hamd etti. Dönüşlerinde Garkat denilen ağaçlık yere geldiklerinde tekbir getirdiler. O sırada Resulullah Efendimiz gece namazı kılmaya kalkmıştı. Tekbir seslerini duyunca kendileri de Efendimiz tekbir getirdiler. Kâb'ın işinin bitirildiğine muttali oldu Efendimiz. Resulullah'ın huzuruna geldiler Muhammed bin Mesleme ve arkadaşları. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara gözünüz aydın buyurdu. Onlar da sizin de gözünüz aydın dediler. Ve Kâb'ın başını Resulullah Efendimiz'in önüne koydular. Resulullah Efendimiz Allah'a hamd etti. Bu hadise üzerine de gerçekten onun mensup olduğu Yahudiler korkmuşlar ve Peygamber Efendimiz'e gelip Efendimiz hile ile öldürüldü demişlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara Kâb'ın yaptıklarını, Müslümanlara yaptıkları eziyetleri, ölümüne sebep olan hadiseleri tafsilatıyla anlattı Allah'ın Resulü. Ve gelenler şaşkına döndüler ve dilleri tutuldu. Başka bir rivayette aynı hadise şöyle anlatılır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kâb'ı kim haklayacak buyurunca Muhammed bin Mesleme ben ya Resulallah onu ancak ben haklayabilirim dedi. Resulullah da gücün yeterse hiç durma buyurdu. Bunun üzerine Muhammed bin Mesleme 3 gün bekledi. Yemedi, içmedi. Bütün bunlara sebep zihnini işgal ettiği bu meseleydi. Bu durumu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme haber verilince Efendimiz onu çağırttı ve niçin yiyip içmiyorsun ya Muhammed diye sordu. Muhammed bin Mesleme ise ya Resulallah sana söz verdim. Acaba bu sözü yerine getirebilir miyim? Acaba getiremez miyim? Bu düşünce içindeyim ve bu endişeyle de yemek dahi yiyemiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları Garkat denilen yere kadar uğurladı ve Allah adına gidin, Allah'ım bunlara yardım et diye dua etti. Gerçekten sahabe-i kiram bir işi üzerine alıyor ama ya bir de bu işi yapamaz da Resulullah Efendimiz'e mahcup olursam diye de nasıl büyük bir endişe taşıyor. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh'ın şecaatı. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayete göre Mu'te Harbi hakkında şehadet haberi gelmezden önce Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minber-i saadetine oturmuş, Hak Teala Hazretleri Habibine Mu'te Harbi'nin safahatını gözü önünde gibi gösteriyordu. Buyurdular ki Efendimiz, işte şimdi sancağı Zeyd aldı ve Zeyd şehit oldu. Şehadet getirip salat ve selamdan sonra siz de şimdi Zeyd için istiğfar ediniz. Zeyd cennete girdi, orada Safa'dadır. Biraz sonra da şimdi sancağı Cafer bin Ebi Talib aldı. O da şehit oldu. Buna da şehadet, salat, dua edip siz de istiğfar ediniz. İşte Cafer de cennete girdi. İstediği tarafa 2 kanadıyla uçuyor. Malumunuz bu sahabiye Cafer Tayyar Hazretleri deniyor. Bu Mu'te Savaşı'nda 2 kolu da kesildiği için hani uçan sahabi manasına Cafer-i Tayyar Hazretleri deniyor. Onun için de Efendimiz şimdi o istediği tarafa 2 kanadıyla uçuyor. Bu defa da sancağı Abdullah bin Revaha aldı. O da şehit oldu. Ona da şehadet, salat ve duadan sonra Abdullah için istiğfar ediniz. Bu da cennete dahil olmuştur buyurdu. Ve bu haberi verirken mübarek 2 gözü yaş döküyordu Allah Resulü'nün. En sonra sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılınç aldı. Nihayet Allah mücahitlere fethi müyesser kıldı buyurdu. Bu seyfi ilahiden murat da Halid İbni Velid radıyallahu anh'tı. Bundan sonra Hazreti Halid radıyallahu anh Seyfullah Allah'ın kılıcı ismiyle anılmıştır. Bilhakika o, ehl-i İslam'ın elinde Allah'ın keskin bir kılıncıydı. Ondan sonra Hazreti Halid bin Velid yüzünden biiznillahü teala pek çok fütuha suhura gelmişti. Hazreti Halid radıyallahu anh buyurmuştur ki, Mute günü elimde 9 kılınç parçalandı. Yalnız ağzı enli yemani bir kılınç vardı, elimde o mukavemet etti. Yani o parçalanmadı. Ve Halid İbni Velid diyor ki, mezarımı bu kılıçla kazın. Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh 642 miladi Hicri 21 yılında Humus'ta hastalandı. Humus, Suriye'nin şehirlerinden birisidir. Eskiden gerçekten Suriye üzerinden hacca gidilirken hep kafirler Humus'tan da geçerler ve bu aziz sahabi Halid İbni Velid radıyallahu anh Efendimiz'i İsmilli anılan camide namaz kıldıktan sonra orada ziyaret ederlerdi. İnşallah gene ziyaret nasip olur Müslümanlara. Yanında silah arkadaşları vardı. Vefat edeceği sırada kılıncını istedi Halid bin Velid. Kabzasını tutarak şefkatle okşadı. Sonra nice kılıçlar elimde parçalandı. İşte bu ölümümü görecek olan son kılıncımdır. Beni en çok üzen de hayatı hep savaş meydanlarında geçip yatak yüzü görmemiş olan bu Halid'in yatakta ölmesidir. Resulullah'ın hiçbir ashabı rahat yatağında ölmedi. Ya savaş meydanlarında veya uzak beldelerde dini İslam'a yayarken garip olarak şehit oldu. Ah Halid, şehit olmayan Halid, harp benim etimi çiğneyemedi. Şehitlik mertebesi hariç elde etmediğim hiçbir makam kalmadı. Vücudumda bir karış yer yoktur ki ya kılınç yarası veya bir mızrak yarası olmasın. Ömrüm boyunca dini İslam'ı yaymak için savaşlarda at koşturan kimsenin sonu böyle yatak üzerinde ölmek mi olacaktı? Ölümümü harp meydanlarında atımın üzerinde kılıç sallarken şehit olarak beklerdim. Ama böyle olmadı. Sonra Yermük Savaşı'nı hatırlayarak, ah Yermük günü, insan kanlarının vadide sel gibi aktığı Yermük, şiddetli bir kırağının olduğu gece, gökten boşanan yağmura karşı kalkanımın altında gecelediğimi unutamıyorum. O gece muhacirlerden kurulu akıncı birliğimle baskın yapmak için sabahı zor etmiştik. Ah Yermük Harbi! 3000 yiğitle 100.000 kafire karşı zafer kazandığımız Mute'yi bile unutturdun. Ey yakınlarım! Cihada sarılın. Bu topraklar ancak cihad etmekle korunabilir. Yermük, Rumlarla yaptığımız ilk büyük muharebedir. Bundan sonra daha nice savaşlar birbirini takip edecektir. Sakın gaflete düşmeyin. Şimdi kendimi at kişnemeleri arasında Allah Allah nidalarıyla insanlara dar gelen Yermük Vadisi'nde hissediyorum. Vallahi Rabbimden beni her gazada diriltmesini ve o savaşın hakkını vermeyi isterdim buyurdu. Sonra da vasiyetimi bildiriyorum. Beni ayağa kaldırın. Böyle deyince de ayağa kaldırdılar. Beni bırakınız, şimdiye kadar hep taşıdığım kılıncım artık beni taşısın diyerek kılıncına dayandı Halid bin Velid radıyallahu an. Ölümü savaştaymış gibi ayakta karşılayacağım. Öldüğüm zaman atımı muharebelerde tehlikelere dalabilen bir yiğite veriniz. Atım ve kılıncımdan başka bir şeye sahip olmadan öleceğim. Mezarımı da benim bu kılıncımla kazınız. Kahramanlar kılınç çakırtısından zevk alır buyurdu. Yatağına düşüp kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etti Halid İbni Velid radıyallahu teala an. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın kahramanlığı. Bir gün ashab-ı kiram radıyallahu anhüm toplanıp Kureyşiler Kur'an'ı yüksek sesle okunduğunu hiç dinlemediler. Kur'an'ı onlara yüksek sesle okuyup dinletebilecek kim var dediler. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, ben varım buyurdu. Arkadaşları, biz senin hakkında Kureyşlilerden korkarız. Biz öyle bir adam istiyoruz ki kendisinin kavim ve kabilesi bulunsun da Kureyşliler bir şey yapmak istedikleri zaman onu korusunlar dedi. Hazreti Abdullah radıyallahu anh, siz beni bırakınız, ben gideyim, Yüce Allah beni korur dedi. Ertesi gün kuşluk vakti Kabe'nin makamına kadar ilerledi Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Kureyşlerin toplantı yerlerinde bulundukları sırada makamda, yani makamı İbrahim'de ayak üzerinde yüksek sesle besmele çekerek Er-Rahman suresini okumaya başladı. Kureyş müşrikleri hemen kalkıp üzerine yürüdüler. Yüzüne gözüne vurmaya başladılar. O ise okumaya devam etti. Fakat dövülmekten yüzü gözü ezik ve bere içinde arkadaşlarının yanına döndü. Arkadaşları, ey Abdullah, zaten biz senin bu akıbete uğrayacağından korkuyorduk dediler. Hazreti Abdullah ise, benim nazarımda şu anda onlardan daha hafif, onlardan daha zayıf Allah düşmanları yok. İsterseniz ben yarın da gider onlara bir o kadar daha yine Kur'an dinletebilirim dedi. Yani sahabe Kur'an okumak, Kur'an okutmak için canını da ortaya koyabiliyordu. Muaz bin Amr Cemuh ile Muaz bin Afran'ın yiğitliği. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı'nda saflar arasında dururken sağıma soluma baktım. Bir de ne göreyim? Ensardan iki gencin arasındaymışım. Hep böyle iki güçlü insanın arasında olmayı da içimden geçirmiştim. Gençlerden biri bana gözüyle işaret ederek, amcacığım, Ebu Cehil'i tanıyor musun diye sordu. Evet, tanıyorum, ne yapacaksın dedim. Resulullah'a söylediğini işittim. Kudret ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin olsun ki onu görür görmez haklayacağım veya bu uğurda öleceğim dedi. Hayretler içinde kaldım. Diğer genç de gözüyle işaret ederek aynı şeyleri söyledi. Çok geçmeden Ebu Cehil müşrikler arasında dolaşıyordu ve kendisini gördüm. Gençlere bakın şu sorduğunuz adam dedim. Kılıçlarını çekip hücum ederek işini bitirdiler. Sonra dönüp hadiseyi Resulullah'a haber verdiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hanginizi öldürdünüz diye sordu. Gençlerden her biri ben diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah kılıçlarınızı sildiniz mi buyurdu. Hayır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılıçlara bakınca ikiniz beraber öldürmüşsünüz buyurdu. Ebu Cehil'in malını Muaz bin Amr ile Muaz bin Afra arasında paylaştırdı. İbn Abbas ve Abdullah bin Ebu Bekir anlatıyor. Beni Seleme'den Muaz bin Amr bin Cemuh'tan şunları işittik. Halktan Ebu Cehil'in çok güçlü olduğunu işittim. Kimse Ebu Cehil'e bir şey yapamaz diyorlardı. Bunu duyar duymaz harekete geçip onu aramaya başladım. Buldum. İlk fırsatta bir kılıç darbesiyle bir bacağını ikiye biçtim. Ayağı bir tarafa fırladı. Düşen ayak taşın üzerine fırlayan hurma çekirdeğine benziyordu. Bu sırada Ebu Cehil'in oğlu İkrime de benim omuzuma bir kılıç darbesi indirdi. Bir kolum sadece azıcık bir deri parçasıyla omuzuma bağlı kalmıştı. Bu vaziyette savaşmak beni çok yordu. Buna rağmen bütün gün savaştım. Kolum da yanımda sarkıyordu. Dayanılmaz bir şekilde eziyet vermeye başlayınca eğilerek ayağımla sarkan kolun üzerine bastım ve çekip kopardım. Yusuf Kandehlevi'nin hadislerle Hazreti Peygamber ve ashabının yaşadığı Müslümanlık adlı kitaptan alınmış bu meşhur hadisede. Ve Salim Mevla Ebu Huzeyfe. Bu Sahabe ile ilgili menkıbe ise merhum Üstad Musa Topbaş Efendi Hazretleri Abdüllatif Uyan'ın bir şiirini buraya naklederek almışlar tamamen. İktibas etmişler yani. Gayet akıcı. Biz de onu yine inşallah sohbetimizde okumuş olacağız. Ashab-ı Kelam'dandı. Hafız idi kendisi. Çok güzel okuyordu. Güzel ve hoştu sesi. Bu Ebu Huzeyfe'nin kölesiydi o zaman. O Müslüman olunca bu da oldu Müslüman. Hemen azat eyledi sahibi kendisini. Lakin o bırakmadı yine efendisini. O Ebu Huzeyfe'yi bırakıp gitmeyince o da evlat edindi kendisini hemence. Çok fazla seviyordu onu hafızlığıyla. Evlendirdi sonra da kardeşinin kızıyla. Bedir, Uhud, Hendek'te ve diğer gazalarda bulunup kahramanlık göstermişti ard arda. Çıkınca Yemame'den Müseylemetül Kezzab ona karşı savaşa gitmişti cümle ashab. Hem de o taşıyordu İslam'ın sancağını, korkmadan tehlikeye atıyordu canını. Dediler ki ey Salim, dikkat eyle şu yana, saldırır zira küffar sancağı taşıyana. Buyurdu ki, bu hizmet ne şereftir Salim'e, bir değil 100.000 canım feda olsun Rabbime. Atını mahmuzlayıp sancağı yükselterek, daldı düşman içine Allah Allah diyerek. Bir yandan sancağını kaldırıp havalara, bir yandan da kılıçla vuruyordu küffarı. Küffar da özellikle kollarda onu ancak, zira onun elinde bulunurdu bu sancak. Ve nihayet Salim'e saldırıya geçtiler. Sancak tutan kolunu kılıç vurup kestiler. Allah diye bağırdı o kılıç darbesiyle. İnledi harp meydanı onun Allah sesiyle. Derhal öbür kolunu alarak sancağını küffarın ortasına sürdü yine atını. Kafirlerin gayesi yerine gelmemişti. Zira o sancağı yere düşürmemişti. Onu düşürmek için ettiler hayli gayret. İkinci kolunu da kestiler en nihayet. Her iki kolu dahi kesilmişken bu kere yine İslam sancağı düşmemişti yerlere. Zira o vücuduyla ve kesik kollarıyla sımsıkı sarılmıştı sancağa kuvvetiyle. Bu durum kafirleri düşündürdü derinden. Zira bırakmıyordu sancağı elinden. Bir hınçla birleşerek saldırdılar hep ona, hayli kılıçla vurdular mübarek vücuduna. Lakin şaşılacak şey, ayaktaydı o hala. Ona başka bir kuvvet vermişti Hak Teala. İndikçe o kılıçlar koluna, bacağına daha çok yapışırdı o İslam sancağına. Sanki ona vurulan kılıç darbeleriyle o kuvvet buluyordu Allah'ın hikmetiyle. O zaman gaziler yetişerek geriden aldılar o sancağı mübareğin elinden. O zaman düştü Salim toprağın üzerine, zira teslim etmişti emaneti yerine. Vücudunda vardı ki öyle kılıç izleri, sanki hiç kalmamıştı kesilmedik bir yeri. Ve Ebu Huzeyfe'yi sordu yere düşünce. Dediler ki o dahi şehit oldu az önce. Dedi ki beni dahi koyun onun yanına. Bu iki şehitleri defnettiler yan yana. Severek Resulullah onun kıraatını zevk ile dinlerdi Kur'an tilavetini. İşte aziz dinleyenlerim sahabiler bunlardı. Yani iki kolları kopuyor, vücuduyla İslam sancağını tutuyor ve yine bırakmıyor. Sonra o emaneti birisine tevdi ettikten sonra da artık ruhunu Hak Teala'ya teslim ediyordu. Allah onlardan razı olsun.